Ayrım 7. Kanlı Yürüyüş B. Traven. Sayfa 65. Vardıkları ilk Monteria'da kaldıkları bir gün içinde Don Policarpo'nu satacak bir parça ipliği bile kalmamıştı. Haftalardan beri köy köy taşıdığı bütün eşyalarını iyi bir kârla satmıştı. Dönüşü boşa geçirmemek için satın almayı tasarladığı dirileri çok ucuza almıştı. Bunlardan da iyi bir kâr sağlayacağı kesindi. Şimdi dönüşünde yine kendisine eşlik edecek birini arıyordu. Monteryalara yalnız gidemediği gibi yalnız başına dönmeyi de göze alamıyordu. İlk Monteria'da kalan Senso'nun hala 2 günlük yolu kalmıştı ama bu yolu da tek başına gitmesine gerek kalmamıştı. Irmağın karşı yakasına giden birkaç adam da onunla birlikte geldiler. Senso ilaç kutusuyla mektupları Don Eduardo'ya teslim etti ve ücretini de para olarak aldı. Çünkü Don Eduardo'ya hemen dönmek niyetinde olmadığından vereceği çekin hiçbir işine yaramayacağını söylemişti. İster işçi ister tüccar olsun, Monteryalardan dönen herkes yanında çok az para taşımayı ve kazancını da taşıyıcısının adına yazılmış bir çekle götürmeyi yeğliyordu. Mallarını Monteryalarda satan satıcılar bile kazandıkları parayı belirli bürolarda çekle değiştiriyorlardı. Paralar madeni olduğu için oldukça fazla ağırlık yapıyor ve her yolcu ister atla ister yaya gitsin yükünü hiç olmasa bunları taşımamakla azaltıyordu. Monteryalarda alınan çekler en az para kadar geçerliydi. Kimi zaman küçük kasabalardaki dükkan sahipleri çeklerin gerçek değerlerinin üstüne %1 ya da %2 oranında fazla para ödüyorlardı. Küçük köylerden büyük kasabalara ve demiryolu istasyonlarına para taşımak çok tehlikeliydi. Çünkü ülkeyi baştan başa eşkıyalar sarmıştı. Hiçbir şirket taşıdığı parayı sigorta etmiyordu. Senso Agua Azul'da bir iş bulma umudundaydı. Bunca yolu yalnızca mektupları getirmek için değil, bir iş bulmak için tepmişti. Ama ne yazık ki Agua Azul'da şimdilik işçiye gerek yoktu. Bir şirket tarafından satın alınan toprakların tümü işlenmişti. Şirketin yönetim kurulu şu anda devletten bir takım ayrıcalıklar koparmaya çalışıyordu. Ama bu görüşmeler çoğunlukla yavaş ilerlerdi. Bu ayrıcalıkları elde etmeden Monteria yeni işçi kabul etmeyecekti. Yağmur mevsimi başladığında ellerindeki muazzam maun stoğunu taşıyacak kadar işçileri vardı. Kanadalıların ve İskoçların sahip olduğu Agua Azul, işçiler arasında çalıştırdıklarına gerçekten insanca davranan tek Monteria olarak ün yapmıştı. Senso'nun iş bulmak için başka Monteryalara doğru yola koyulması gerekiyordu. Monteryalar, Pensilvanya'daki kömür madenleri kadar birbirlerine yakın değildirler. Her Monteryanın ekip biçmek için Avrupa'daki bir dükalık ya da orta büyüklükte bir ülke kadar toprağı vardır. Kaoba ağaçları, çam ağaçları kadar birbirlerine yakın büyümezler. Bir Monteryanın yönetim binasıyla öbürü arasında 2 günlük uzaklık vardır. Senso'nun fazla uzağa gitmesi gerekmedi. 1,5 gün sonra vardı, Monteria'da iş buldu. İyileştikten sonra bir adamın yapacağı işin yarısını yapacağından emin olsalar, boğulmuş bir adamı bile işe alacak durumdaydılar. Çalışma mevsimlerinde bile Agua Azul'un çok az işçi isteği oluyor ama herhangi bir başka Monteria'dan daha iyi para ödüyordu. Bir Monteria'nın ünü ne denli kötü olursa, ödediği ücret ne denli düşükse ve işçilerine de ne denli insanlık dışı davranırsa, işçi istemi de o denli fazlaydı. İşçiler başka bir yerde iş aramak için değil, orada kendilerine acımasız davranıldığı için kaçıyorlardı. Yalnızca elleri ve kolları önemliydi. Kafaları, ruhları ve yürekleri pazarlıkta kabullenilen gereksiz fazlalıklardı. Eğer mümkün olsa kontratistalarca rahatlıkla pazarlık dışı bırakılabilirlerdi. İşçilerin karınları da gereksiz ve kötü bir şey sayılıyordu. Ama tıpkı buhar kazanlarının ateş kutuları olduğu gibi ne yazık ki insanların da mideleri vardı. İşte bu Monteryalardan birinde Senso bir iş buldu. Daha iyisini bulabilme umuduyla 1 ya da 2 gün yürüyebilirdi. Ama çok geçmeden gideceği başka bir yerin bir öncekinden daha beter olduğunu öğrendi. İşçilerin deneticisi ya da kapağı tas aynı zamanda cellat, kırbaççı, köleci ve işkenceciydi. Selson'un ellerini tutup kol ve bacak kaslarını inceledi. ''Hiç baltayla çalıştın mı?'' diye sordu. ''Baltayla pek çalışmadım ama ben iyi bir maçete eroyum'' karşılığını verdi Selso. ''Birkaç yıl maçete kullanarak kahve finkalarında çalıştım.'' ''Günde 4 real dedi kapata. ''Seni işe aldığım için 10 peso da ben alıyorum. Bu 10 peso ilk ücretinden kesilecek. Eğer kaçarsan önce 150 kırbaç ve 50 peso ceza. Sanırım bir daha kaçmaya yeltenmezsin o zaman. Çünkü ikinci kez hem kırbaçlanır hem de asılırsın. Bunun anlamını arkadaşlarına sor istersen. Alışverişini bu Monteria'nın tiendasında yaparsın.'' Seyyar satıcılardan ancak yöneticilerin izniyle bir şeyler satın alabilirsin. İşte artık işe alındın. 1 yıllık sözleşme yapacağız. Vergini sözleşmeye geçmediğimiz için şanslısın. Ama bir yüzden de istediğin zaman dalga geçebilirsin sanma. 1 yıl en azdır. Daha az süre için adam almıyoruz. Adın? Kaç yaşındasın? Hangi köydensin? Bueno, tamam. Sen Don Gregorio'nun takımındansın. Selson'un günde kazandığı 50 centavonun 20 centavosu yediği yemek karşılığında kesiliyordu. Çoğu kez Selson'un canı sigara içmek istiyor, tütün yaprağı satın almak zorunda kalıyordu. Sivrisinek yaralarını iyileştirmek için kafur gerekiyordu. Ara sıra ateş nöbetleri çok fazla olduğunda yönetim tarafından kinin dağıtılıyordu. Tabii eğer ellerinde kinin varsa... Çoğu kez kırbaçlandıktan sonra sırtını iyileştirebilmesi için don yağı gerekiyordu. Kırbaçlama aslında çok ender olan kaçışlarda değil, birçok kuralların yerine getirilmeyişinde, günlük üretimin yetersiz olduğunda ya da keresteler dikkatsizce kesildiğinde de uygulanıyordu. Üretim azlığı hiçbir zaman anlayışla karşılanmıyordu. Oysa işçinin tümüyle suçsuz olduğu birçok durum vardı. Örneğin baltalar kötü oluyordu. Cengeldeki koşullar ya da hava durumu kesime uygun olmuyordu. Hiçbir hastalık günlük üretimin azalmasına bir neden olarak kabul edilmiyordu. İstenilen günlük üretim troza denilen 2 tonluk uygun bir biçimde yontulmuş ağaç gövdesiydi. Cengenin kimi yerlerinde hiçbir işe yaramayan genç ağaçlar, kimi yerlerinde ise yaşlı kurtlanmış ağaç gövdeleri vardı. Yerliler çoğu kez maçete ile kendilerine yol açarak iyi ağaç gövdesi aramak zorunda kalıyorlardı. Bu kimi zaman saatler boyunca sürüyordu ama yine de en ufak bir anlayış gösterilmiyordu. İşçi her gün 2 ton, haftada 14 ton birinci sınıf kubayı ırmağa götürülecek biçimde hazırlamak zorundaydı. Bunu nasıl yapacağı kendi sorunuydu. Getirdiği ağaç başına ücret alıyordu. Eğer koşullar uygun olur da günde 3 ya da 4 ton üretebilirse, sözleşmesine ya da takımın yöneticisine göre belirli bir ölçüde daha fazla para alıyordu. Kimi zaman da bu fazlalık aynı hafta karşılaşabileceği bereketsiz bir günün açığını kapatabiliyordu. Ama eğer bu bereketsiz gün ertesi hafta olursa böyle bir şansı yoktu. Çoğu kez takımın yöneticisi verimli bir günün fazlalığını unutuyor ama bereketsiz günlerin açığını ise hemen not ediyordu. Selso giyimi için evde kalmış bir Amerikalı kızın köpeğinin giyimini harcadığından çok daha azını harcıyordu. Çıplak çalıştığı için gömleğe ya da pantolona gerek duymuyordu. Kalçalarının üstüne örttüğü ucuz pamuklu bir bez çalışırken giydiği tek şeydi. Dinlenme günü ya da tatil olmadığından, bu iş her gün sabahtan akşama dek sürdüğünden işçiler herhangi bir giyime gerek duymuyorlardı. Eğer günlük 2 tonluk üretimi erkenden doldururlarsa gün batımına dek vakitlerini istedikleri gibi geçirmekte özgürdüler. Kendilerine bu yolla 2-3 saat ayırabildiklerinde, ki bu her zaman olmazdı, ırmakta yüzerler, aldıkları yaraları iyileştirmeye çalışırlar, vücutlarındaki ya da parmak uçlarındaki dikenleri ayıklarlar ya da şanslıysalar yakaladıkları lezzetli bir iguanayı kızartıp yerler. Ve böylece bir kez olsun haşlanmış kuru eti, pirinci ve siyah fasulyeleri unuturlardı. Monteryalara sahipleri büyük yurtseverler olduklarından ya da böyle geçindiklerinden bütün yıl boyunca verilen tek tatil günü ülkenin İspanya boyunduruğundan kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği 16 Eylül'dü. Cumhuriyet yurttaşlarına o zamana dek hiçbir monarşinin ya da kilisenin vermediği para kazanmak hakkını vermişti. İşte bu nedenden bir Müslüman için peygamberin sakalı ne denli kutsalsa, bu devrimci günde onlar için o denli kutsaldı. Hatta şirket o gün işçilerine normal iş günüymüş gibi ücretlerini tam olarak verir ve böylece yurtseverliğini de kanıtlamış olurdu. Ne yazık ki cengelin derinliklerinde çalışan takımların yönetim binası ile ancak 2 ya da 3 ayda bir ilişkileri olduğundan kimsenin günün tarihinden haberi olmazdı. Birçok durumda takımın yöneticisi kontratista bile o günün günlerden pazar mı, çarşamba mı yoksa cuma mı olduğunu bilmezdi. Ne var ki pek emin olmasa bile Kasım ya da Aralık aylarından birinde olduklarını söyleyebilirdi. Defterinden yalnızca kaç iş gününün geçtiğini ve günlük üretimi geçirirdi. Günün tarihini kesin olarak saptamak gerektiğinde takımın yönetim binasından ayrılmasından beri geçen günleri sayardı. Hiç olmasa o gün belliydi çünkü sözleşme o gün yapılmıştı. Geriye doğru günleri sayarak o günün tarihini az çok kesinlikle çıkartabilirdi. Ama bütün bu geriye ve ileriye doğru saymalar bir yığın yanlışa yol açtığından onu çok yorardı. Sonunda bu işten vazgeçti ve tarihi saptama işini takvimlerine bakarak yapmaları için Amerika Birleşik Devleti Başkanı'na ve İngiltere Başkanı'na bıraktı. Zaten takım yöneticisinin günün tarihini bilmesi için hiçbir zorunluluğu yoktu. Gerçi sözleşme belirli bir süre için 2 ya da 3 ya da 5 yıllık yapılıyordu. Ama o ücretini günlük ya da aylık olarak değil, malların limana götürülmesi için ırmak kıyısındaki istasyona verdiği tonaj başına alıyordu. Ve takımda kimse Cumhuriyet'in kuruluşu olan 16 Eylül'ün bugün, yarın ya da 2 hafta içinde bir gün olduğunu bilmediğinden o günde öbür günler gibi çalışmaya devam ediliyordu. Böylece şirketin sahipleri bağımsızlık gününü kutlamaktaki yasal görevlerini yerine getiriyorlardı. Elbette ki o gün yönetim binasında parlak törenlerle kutlanıyordu. Genel müdürden en küçük memura dek herkes körkütük sarhoş olduğundan ulusal tatillerini kutladıklarına hepsi de yemin edebilirdi. 9. Bölüm. Celso'nun aklı fikri evlilikte ve evleneceği kızın yardımıyla sahip olacağı 15 çocuktaydı. Bu mutlu düşünce yaşantısındaki tüm kötülüklere dayanması için kendine destek oluyordu. Her gece ölü gibi yatağına serildiğinde biriktirdiği paralar artmaktaydı. Kıza iyi ve güvenilir bir eş olma yeteneğini onun babasına kanıtlayabilmesi için belirli bir miktarda parayı bir araya getirmekten başka hiçbir şey düşünmediğinden Tienda'dan kaçınılması olanaksız ihtiyaçlarının dışında hiçbir şey satın almıyordu. Bir süre sonra yeni bir şilte alması gerekti. Eskisi kırıldığından kendisine bir de yeni çakı satın aldı. Yağmur mevsimindeki soğuk gecelerde kalın bir battaniyeye ihtiyacı oldu. Sivrisineklerden korunmak için kullandığı cibinliği parçalanmaya başlamıştı. Yeni bir cibinlik alması gerekiyordu. Çünkü burada bir yerlinin bile cibinliksiz uyuması olanaksızdı. Bir süre önce de kendisini işe aldığı için kapağı taza tam 10 peso ödemişti. Monteria'da tam bir yıl geçirip kazandığı parayı idareden alıp mektupları getirme işinden ve Don Policarpo'ya yaptığı yardımdan kazandığı pezoları da üstüne koyunca 53 peso 46 centavosu olduğunu gördü. Ne yazık ki bu para kızın babası üstünde yapmak istediği etkiyi sağlamaya yeterli değildi. Monteria'dan ayrıldığında cebinde en azından 80 gümüş pezosu olmalıydı. Geri kalan parayı kazanabilmesi için burada bir yıl daha çalışması gerekiyordu. Aynı takımda kaldığı ve sözleşmesini aynı kişiyle yaptığı için başka birisinin kendisinden alacağı 10 pesoyu ödemekten kurtulmuştu. İkinci yıl ona birincisinden daha kolay geçmiş gibi geldi. En iyi balta kullanan ve ağaç gövdelerini yontan işçilerden biri olmuştu. Ağaçlarını ustaca seçmesini, ağacı en iyi hangi taraftan kesebileceğini ve kendisine kazançlı gelebilmesi için kesime hangi düzlükten başlayacağını iyice öğrenmişti. Birçok gün işini öğleden sonra erkenden bitiriyordu. O zaman bu işi yapacak kadar gücü olmayan ve adı kara listeye geçme tehlikesi bulunan zayıf birine ya da yeni gelen birine yardım ediyordu. İkinci yılın yarısından sonra kontratista kendisine anlaştıkları gibi günde 4 real değil 5 real vermeye başladı. Takımının kontratistası kuşkusuz bunu yalnızca iyi yürekli olduğundan değil de Celso'yu hiç olmasa bir yıl daha orada tutabilmek için yapmıştı. Celso kimseye belirli bir miktar para kazanmak ve o miktarı kazanınca da işten ayrılmak niyetinde olduğunu söyleyecek kadar enayi değildi. Hatta son gün bile temelli değil de yalnızca anne ve babasını görmek için gittiğini, birkaç hafta sonra döneceğini söyledi. İşçi arkadaşlarının deneylerinden kendine dikkat etmesini ve evlerine dönen işçileri oltaya düşürmek için kurulan tuzaklara karşı tetik durmasını öğrenmişti. Sözleşmeleri biten işçileri yeniden oltaya düşürmek, Monteryalarda ya da bunların yöresinde yaşayan ve çakal denilen insan asalaklarının göreviydi. Bunlar işçileri ülkenin ta uzak bölgelerinden bulan büyük işçi simsarlarının arta kalan leşlerle beslenen kargalar gibiydiler. Sözleşmeleri sona eren işçileri kavga çıkartarak, hileler kullanarak, onları sarhoş ederek ya da Monteria'da çalışacak kadar düşkün olan orospuları kullanarak yakalamak oldukça kolay bir işti. Çok az kimse, özellikle sağlam bir kişilikleri ve iradeleri olan insanlar, işçileri oltaya getirmeye çalışan bu çakalların elinden kurtulabilirdi. Sözleşmeler bitince bu çakallar ava çıkarlar, gruplar halinde toplanıp küçük köyleri, kasabaları ve cengel yakınlarında suçluların saklanma yerleri olan finkaları ararlardı. Yetkililer suçluların yakalanması için herhangi bir ödül koymazlardı ortaya. Ama çakallar suçluların ya da yasa kaçkınlarının yerlerini kendilerine bildirenlere ödül verirlerdi. İşe yarar bir çift el için 5 ya da 10 pezo. Kendilerine saldıran ve gözdağı veren bu kaçaklardan korkan küçük çobanlar bu felaketten kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Çakallar yakaladıklarının geçmişiyle hiç ilgilenmezlerdi. Onları ilgilendiren tek şey bir çift güçlü koldu. Eğer avda kendilerine görevli süsü verirlerse ve eğer kurbanları da silahlıysalar onları yakalamak için kanlı çarpışmalara girişirlerdi. Yakalananlar öylesine iyi bağlanırlar ve korunurlardı ki bu insan avcılarından kaçmak modern bir hapishaneden kaçmaktan çok daha zordu. Oltaya düşenler düştükleri ağın içinde cengelde sürüklenirlerdi. Verilen buyruklara en ufak bir karşı çıkışta öylesine kırbaçlanırlardı ki yürüyüşün sonunda üzerlerinde deri namına bir şey kalmazdı. Bu çakalların elinde bir gün kaldıktan, üstelik de kaçmaya kalkan arkadaşlarından birinin asıldığını gördükten sonra hiç kimse kaçmaya kalkmazdı. Ölümle sonuçlanmadıklarından bu asılmalar tutsaklar için daha da korkunçtu. Çakallar hiç kimseyi öldürme niyetiyle asmazlardı. Ölü bir adam onlara para getirmezdi. Ancak canlılar yaşamalarının karşılığını ödeyebilirlerdi. Enganchadorlar, yani normal işçi simsarları, köyün belediye başkanına ya da hükümeti temsilen, köyde kayıt, istatistik, posta ve telgraf işlerini yürüten yazmanlara para ödeyerek köy hapishanelerinden yerlileri satın alırlardı. Yerli halkın getirdiği bu para yazmanın gelirinin önemli bir bölümünü oluştururdu. Bu paraya karşılık tutsaklar işçi simsarlarına satılırlar, işçi simsarları da onları Monteryalara satarlardı. Bu yolla Monteria'ya satılan yerliden herhangi bir ücret almadan önce çalışarak simsarın kendisi için ödediği parayı ve yapılan sözleşmeyle devlete verilecek vergiyi ödemesi gerekirdi. Kuşkusuz kârlarını arttırmak için çakalların işçileri olabildiğince ucuza bulmaları gerekliydi. Onlar hiçbir zaman hapishaneden yerli satın almazlardı. Böyle bir saçmalık onlar için parayı sokağa atmak demekti. Onlar geceleri küçük köylere baskınlar yaparlar ve hapishanedeki mahkumları kaçırırlardı. Sabahleyin yazman köylülerin kaçmış olduklarını ve kapılarının da açık olduğunu görünce köyün geri kalan kısmı gibi o da mahkumların kendiliklerinden kaçtıklarını ya da arkadaşlarının yardım ettiğini sanırdı. Hiç kimse, hatta kaçakların aileleri bile onların kendi istekleriyle geri dönmelerini beklemezlerdi. Çünkü bu takdirde ya cezaları arttırılacak ya da mahkumiyetlerinin üstüne bir de para cezası eklenecekti. İşte sonuç olarak mahkumlar böylece kayıplara karışırlardı. Mahkumlara Allah korkusu vermek için çakallar, eğer Monteryalara kendi istekleriyle gelmezlerse, yargıcı onların hapisten kaçtıklarını ve kendileriyle birlikte Monteryalara gelmek istediklerini söyleyeceklerini belirterek gözdağı verirlerdi. Onlar, yani çakallar, hapishaneden kaçmanın, hapishane kapısını ya da duvarlarını yıkmanın, devlet malına zarar verme suçu olduğunu ve bu suçun da ölümle cezalandırıldığını söyleyerek onları kandırırlardı. Yerliler yargıcın bir Ladino olan çakala inanacağını çok iyi bilirlerdi. Bir Ladino her zaman doğru söyler, oysaki bir yerli her zaman yalancıdır. Monteryalarda sözleşmesi bitmek üzere olan her işçi çakalların korkusuyla yaşardı. Duyduklarından ve kendi deneylerinden bir çakalın elindeki yemi kaçırmamak için her türlü kötülüğü yapacağını, her türlü suçu işleyeceğini iyi bilirlerdi. Ölüp gömülmedikçe hiç kimse bu çakalların kötülüklerinden kurtulmuş sayılmazdı. İşte bu nedenlerden dolayı Celso Monteryalardan temelli gideceğini kimseye söylemedi. Takım yöneticisinin değişen tavrı da böyle davranmasının başka bir nedeniydi. Yöneticinin, yani kontratistanın ona her zaman iyi davrandığını, hep iyi işlere gönderdiğini, iyi ağaçları ona ayırdığını sezmişti. İyi bir işçi olduğundan hiç olmasa 2 yıl daha Celso'nun kendisiyle çalışmasını istiyordu. Birkaç aydan beri Celso 3-4 hafta için eve gitmesi gerektiğinden, ailesini görmek istediğinden ve kazandığı parayla onlara birkaç öküz alacağından fırsat buldukça söz etmişti. Ayrıca babasının istediği toprağı satın alabilmesi ve kendisinin de evlenip köye yerleşebilmesi için 2 yıl daha burada çalışması gerektiğini sık sık söylemekten geri kalmamıştı. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 74.